İyi haftalar, güzel bir pazartesi dileğiyle Bilgi Çağ'ın hukuku programına başlıyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğumuz Sayın Avukat Ceylin Beyli. Hoş geldin Ceylin.
Hoş bulduk.
Ceylin Beyli'yi birçoğunuz mutlaka tanıyordur bu konuyla ilgilenenler. Tanımayanlar için şöyle kısacık bir anlatmasını isteyelim. Bilgi Çağ'ın hukuku konusuyla ne zaman buluştun, neler yaptın, nerelerde okudun?
Ben İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimin hemen akabinde yurt dışına İngiltere'ye hukuk master'ı yapmak üzere gittim. Leeds Üniversitesi'nde siber hukuk master'ı yaptım. Hatta tez hocam Doktor Yaman Akdeniz'di.
Geçen yıl,
çok sayar severim.
Geçen yıl bu programı ortak yapmıştık.
Evet.
Geçen yıl konuğumuz olsaydın belki de Yaman seni tekrardan sınava çekebilirdi.
Olabilirdi.
Bu programda.
Olabilirdi.
Canlı sınav yapabilirdi yani.
Kendisinin danışmanlığı yaptığı tezimde ben kimlik hırsızlığı konusunu işlemiştim. Hani Avrupa, Amerika ve Türkiye açısından kıyaslayarak.
Ki bugün kimlik hırsızlığı bugünkü programımızın da temel konusu olacak.
Evet, evet.
Sonra neler yaptın?
Akabinde Türkiye'ye döndükten sonra bir avukatlık bürosunda avukatlık stajımı yapmaya başladım. Daha sonra orada kariyerime devam ettim. Yaklaşık 7 sene kadar. Geçtiğimiz sene oradan ayrılarak kendi avukatlık büromu kurdum. Şu anda serbest çalışıyorum.
Ve
gene çalışma alanlarım tabii.
Evet.
Bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve ticaret hukuku kapsamında şekilleniyor.
Bu arada senin web sitende isteyene elektronik postayla göndereceğini belirttiğin bazı yayınlar da var değil mi?
Evet, yani bu zamana kadar epey yayınım oldu ama oraya sadece hani gerçekten ciddi makale boyutunda olanları koymayı
yayınlananları
gördüm.
Bilhassa
evet,
önemli
evet.
Yerlerde.
Sadece master tezim yayınlanmamıştı. O Leeds Üniversitesi'nin kütüphanesinin bir parçası haline geldi. Ama onun haricinde hani ayrıca yayınlanmadı.
Mesela orada benim dikkatimi çeken Global Kişisel Gizlilik kitabına Türkiye bölümünü yazmışsın.
Evet, evet.
Bunu birazcık açıklayabilir miyiz Açık Radyo dinleyenlerini? Azıcık daha ayrıntılı.
Tabii ki. Ben kendi mesleğim kapsamında birçok uluslararası konferanslara katılıyorum ve derneklere üyeyim. Bunlardan bir tanesi de ITEC Law, Information Technology Law Association. Bu Amerika'da kurulu bir dernek.
Geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz.
Evet, orada yer
Hindistan
vermiştik.
Hindistan seferi.
Orada tanıdığım Amerikalı bir avukat kendisi editörlüğünü üstlenerek böyle bir kitap oluşturmak istediğinden bahsetmişti. Hani benimle beraber yaklaşık 50-60 tane farklı ülke var. Her ülke kendi pratiği açısından işte anayasası, kendi imza koyduğu uluslararası sözleşmeler, mevcut yasaları, yönetmelikleri kapsamında veri koruması ne boyuttadır bu ülkede, neler oldu, neler olmadı, hani bunları işleyerek böyle bir toplu kitap haline getirdik. Ben de onu Türkiye kısmını yazdım. O da hala bu arada 2 sene kadar oldu onu yazalı. Ama aralarda hala tabii yasal gelişmeler ışığında güncellemeler
güncelliğe
yapıyoruz.
Güncelliğe götürmek zorundasın.
Elbette,
çünkü sürekli gönderme yaptığın konulardan biri.
Doğru.
Malzemelerinden biri. Hı-hı. Mutfaktaki değil. Hı-hı. Mi?
Aslında kitap da o anlamda yaşayan bir kitap haline geldi. Hı-hı. Ondan da çok memnunum. Devamlı. Hı-hı. Bir güncelleme. Hı-hı. Oluyor, bir hareket oluyor.
Hı-hı. Peki sevgili Ceylin Beyli, şimdi lütfen SADED'e gelelim bugünkü konumuza. O da sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin çoğunun ilgi duyacağına emin olduğum bir şey. Kimlik hırsızlığı. Yani küresel ve elektronik dünyamızda hepimiz varız. Türlü çeşitlerde varoluş halindeyiz ve varlığımızı yani bilgilerimizi nasıl koruyacağız? Kimliğimizi nasıl koruyacağız? Kimlik hırsızlığı ne demektir? Bunu birazcık açalım istersen.
Elbette. Aslında tam kimlik hırsızlığı bununla örtüşüyor mu ondan da emin değilim. İngilizce'de identity theft, yani identity hani sizin kim olduğunuzla ilgili bir şey. Hı-hı. Sadece bizim anladığımızda o kimlik kartı, ona istinaden bahsettiğimiz kimlik kelimesi bunu tamamen kapsamıyor. Identity dediğimizde işte bizim ismimiz, soy ismimiz, doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik numaramız, işte medeni durumumuz, işte belki çoluğumuz, çocuğumuz, bunların hepsi bir araya geldiğinde hepsi bizim kim olduğumuzu oluşturuyor.
Kişisel bilgiler artı biraz daha fazlası diye özetleyebilir
evet,
miyiz?
Evet, bunun hepsini söyleyebiliriz. Hı-hı. O anlamda hani bunları ne oranda koruyacağız ve bunlara bir halel gelirse bize neler olur? Hı-hı. Noktasında düğümleniyor aslında konu.
Pardon Ceylin, bu arada şu kişisel bilgilerin tanımına da bir değinelim istersen. Hı-hı. Yani kişisel bilgiler deyince ola ki bazıları kişiselliği hani bana ait işte kişisel, hı-hı, özel falan gibi, hı-hı, algılayabilir. Halbuki hukukta ve uygulamada kişisel bilgilerin objektif tanımları var.
Bana göre en net olanı ve konuya en uyanı şu: kişisel bilgi, kişisel veri sizi tek başına tanımlamaya yetecek ya da farklı kriterlerle birlikte sizin kim olduğunuzu tanımlamaya yetecek bilgidir. Hı hı. Hani ilk ifademde hani sizi tek başına tanımlayacak şey işte isminiz, soy isminiz, bizim ülkemizde TC kimlik numaranız, çünkü ona birçok ayrı kriter atfediliyor, ya da isminiz, soy isminiz olmasa da işte doğum yeriniz, tarihiniz, adresiniz, bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Avniye Hanım dedirten şey.
Avrupa Birliği de senin gibi vermiş direktifte, evet, genel kaba çizgileriyle. Bizim çıkmayan kanunumuzda da aşağı yukarı böyle değil mi? Kişinin, evet, kolayca ayırt edilmesine yarayacak bilgiler mi deniyordu?
Doğru.
Taslak da öyle bir şey.
Daha değişmediyse tabii. Evet.
Peki devam edelim, kusura bakma. Şimdi yine kimlik hırsızlığına dönüyoruz.
Aslında bu sadece tabii bizim ülkemize özgü bir suç değil. Bu Avrupa'da da Amerika'da da çok ciddi yaşanan, çok ciddi sonuçları olan bir fiil. Ve buna, bu haksız fiile maruz kalanlar gerçekten zorluklar yaşıyorlar. Ha, bizim ülkemizdeki özellik şundan kaynaklanıyor. Birçok Avrupa ülkesinin aksine bizim ülkemizde veri koruması ile ilgili doğrudan bir kanun yok. Koruma işte medeni kanundan, uyduğu oranda işte ceza kanunu hükümlerinden ve iş kanunundan, belli başlı mevzuattan kaynaklanıyor. O yüzden duruma uyanı bulup ona göre hareket etmek gerekiyor. Ve aslında birçoğumuz belki de ya başımıza geliyor farkında değiliz, ya da işte gazetelerde üçüncü sayfa haberi tabir edilen dünyada neler oluyormuş bak bak diye hani şöyle bir bakıp geçtiğimiz şeylerde görüyoruz zaten bunları.
Vallahi benim de şu aralar en çok gözüme takılan bu bağlamda sosyal medyada hani İngilizce celebrity denen, yani ne denir Türkçe, böyle kamuya mal olmuş şahsiyetler.
Ünlüler.
Bizim halkımız medyatik der onlara galiba. Onlar ikide bir çığlık atıyorlar işte Twitter'da bir futbolcu diyelim. Benim adıma Twitter'da birisi tweet yollayıp duruyor, o ben değilim ha diye böyle programlarda filan sık sık veya basında gözüme çarpıyor. Facebook'ta da mesela hayran sayfaları açılıyor. Bir de birisi atak yapıp tanınmış bir kişinin adıyla önceden kaydolunca o zannedilebiliyor resimlerini filan kullanarak. Ama bunlar herhalde daha masum kimlik.
Bunlar çok daha masum,
tırtıklamalar.
Tabiri caizse çok soft yaklaşımlar. Burada asıl can yakan kişinin gerek cezaen gerek hukuken sorumlu hale geldiği örnekler. Mesela çok yakında gazetede bir tane öyle haber gördüğümü hatırlıyorum. İzmir'de bir beyefendi spor salonundan cüzdanı, ki içinde kimlik kartı da var, üzerinde tabii TC kimlik numarası, bu çalınıyor. Ve ondan sonra bir ay içinde hayatı kabusa dönüyor. İşte çalan kişi kendi adına işte 45 tane cep telefonu hatta almış. İşte bir başka bir elektronik ticaret sayfasında bu kurbanımız diyelim, kurbanın bir profili varmış. Onu kullanarak başkalarını dolandırmış. İşte o aynı kimlikle bir başka spor salonuna gitmiş, üye olmuş. Oradaki insanların da kimliklerini çalmış. Hani böyle bir zincirleme suç haline getirmiş işi. Hı hı. Bu arada işte spor salonu güvenlik kameralarından falan adamın kim olduğu görünebiliyor. Yani yüz var ama isim yok, cisim yok, hiçbir şey yok. Ve şu anda hani kurban olan kişi mahkemeler nezdinde işte bir sürü açılan davalar var. Hani gidip derdini anlatıp bu ben değilim, ben aslında kurbanım diye kendini aklamaya çalışıyor.
O zaman kimlik hırsızlığının hem kendisi bir suç eylem olarak, değil mi? Hem de kimliği çalınana işletilen suçlar olası. Böyle bir iki boyutlu elbette, suçla elbette. İç içeliği var. Bir ara vereceğiz şimdi. Çünkü 10 dakika oldu. Ne çalalım istersin?
Eğer mümkünse Louis Armstrong, We Have All the Time in the World.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
We Have All The Time In The World, Louis Armstrong parçasıydı. Açık Radyo'dayız, 94.9. Bilgi Çağının Hukuku programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz Sayın Avukat Ceylin Beyli. Kimlik hırsızlığı konusunda konuştuk. Hı-hı. Programın ilk yarısında. Kalan yarıda da onu konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, dinliyoruz Ceylin.
Bu biraz önce verdiğim işte kimliği çalınan iş adamı örneğinden başka bir de tabii bunun doğrudan insanların bankalardaki hesaplarını etkileyen durumları da var. Aslında belki daha fazla insan bu fiile de maruz kalıyor. Ben bunun da bir kimlik hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Çok yakın tarihte bir arkadaşımın da başına geldi. Hani işte Türkiye'nin tanınmış ciddi bankalarından birinde hesapları var. Ve o sırada internette değil, hani kendi işinde gücünde ve ne yazık ki cep telefonu da sessizde. Sonra bakıyor ki hani aranmış, işte geri arıyor, ulaşamıyor. Arayan numara tekrar arıyor. Meğer o bankanın güvenlik birimiymiş. İşte şu işlemleri siz mi yaptınız, şu kişi siz misiniz? Diyor kişi benim de hani ben öyle bir işlem yapmadım. İşlemde bütün işte fonları bozulmuş, paraları başka yerlere aktarılmış. Hani çok ciddi şaibeli işlemler var. Güvenlik arıyor siz misiniz diye soruyor. Hayır ben değilim, lütfen durdurun. Onlar ama işte arayıp bulup şey yapana kadar banka güvenliği herhangi bir kilitleme yapmadığından paralar gidiyor. iki taksitte böyle büyük bir havale yapılmış. Bir taksit oradan gidiyor, hani bir kısmı bankadan çekilmiş ATM'den, diğer kısmı da bir kuyumcuda sanırım altın olarak harcanmış gitmiş. Diğer kısmını bir noktada durdurmayı başarıyorlar. Tabii sonra arkadaşım bankaya dönüyor, ya böyle bir şey nasıl olabilir? Hani benim bütün kişisel bilgilerim sizde, sizin bir doğrulama mekanizmanız olması lazım. Bu çok ciddi şaibeli bir işlem, bunu nasıl durdurmazsınız? Ve işin komik tarafı, banka burada sorumluluğunu veya işte güvenlik açığını kabul etmek yerine işte şifrenizin güvenliğini vesaireyi sağlamak sizin zorunluluğunuzdur, bizim bir sorumluluğumuz yok diyor. Ve hani burada tabii o arkadaşıma dava açmaktan başka şey bırakmıyor.
Yani banka şunu mu ima etti Ceylin? Sen şifreni iyi korumamışsın, kaptırmışsın demek ki. Hani evet. Böyle bir olsa olsa yöntemiyle.
Olsa olsa yöntemiyle. Daha sonra tabii ben bu konuya biraz daha eğilince gördüm ki aslında bu tek o X bankanın yaptığı bir şey değil. Birçok banka bunu yapıyor. Güvenlik sistemlerini çünkü güncellemek, devamlı altyapıyı sağlam tutmak açısı, bu çok ciddi bir yatırım. Bunu yapmak yerine gidiyorlar, bu şekilde cevap veriyorlar. Dava açarsa ne hala? Çünkü açılan davalarda da yaptığım araştırmaya bakarsam neredeyse %100'e yakın bir noktada kaybediyorlar. Ve o parayı faiziyle ödüyorlar.
Bankalar mı?
Evet. Şimdi şeye bakarsanız hani müşteri tatmini açısından çok kötü. Çünkü bir davanın sonuçlanması ilk derece mahkemesinde tamam hızlı gittik diyelim. Maksimum 8 ay 1 sene. Ama ondan sonra onun Yargıtay aşaması var, temizi var, karar düzeltmesi var. Hani kişinin giden parasına kavuşması faiziyle de olsa nereden baksanız 2-3 sene. Ve burada genelde tabii hedefe alınan kişiler hani sizin benim gibi sade vatandaşlar, öyle milyon dolarla oynayan insanlar da değil. Birikimleri gidince bu onlara ciddi bir zarar verebiliyor. Hani böyle bir durumda hiçbir şey yapmadan doğrudan kurban oluyorlar. Şimdi benim verimi kim nasıl kullandı? İşte ey banka, sen bunları nasıl koruyamadın? Ben kimseye işte şifremi vermedim bilmem ne. Ve şu anda biliyorsunuz bankalarda hani internet bankacılığında özellikle işte doğrulama şifresi geliyor cep telefonunuza. Yok başka şifre giriyorsunuz. Yani bir sürü doğrulama kademeleri oluyor. Ve buna rağmen hani bir takım şeylerin demek ki önüne geçilemiyor.
Bir şey soracağım Ceylin Bey'le. 2010'un son aylarında ve 2011'in ilk ayında ben çok tanık oldum bu vakaya, benzerlerine. Ama onların hepsinde ortak noktası şuydu. Cep telefonundan cep bankacılığını teşvik ediyorlar ya. Hani bazı bankacılık işlemlerinin parası alınmıyor mesela, cepten yaparsan işlemini. Bu gibi, bu ve benzeri birçok alt başlıklarda banka müşterilerini önemli ölçüde bir teşvik söz konusu. Benim gördüğüm o, görünen o. İşte buna uyan bir arkadaşın mesela başına gelen bir şey ve tanımadıklarım birçok kişinin de aynı şey başına gelmiş. Çünkü okuyarak öğreniyoruz onları da. Cep telefonuna uygulamayı indiriyor, kullanmaya başlıyor. O andan sonra zaten ne oluyorsa oluyor.
Evet.
İşte orada büyük bir açık var. Yani burada sorumluluk sadece bankayı değil, GSM operatörlerini de ilgilendiriyor herhalde, değil mi?
Elbette, elbette.
Orada büyük bir açık var. O böyle hani şey gibi, Midas'ın kulakları diye yankı yapacağını bile bile gidip bağırman gibi bir şey mi acaba bu?
Aslında hani şu anda sadece banka ile müşteri arasından dediğiniz gibi üçüncü aktör olarak GSM şirketleri de girdi. Bu dediğinize çok yakın bir örnek. Geçen de bana bir e-mail ile ulaştı. İşte bir mezunlar listesi grubundan. Bunun ciddi hani ciddi şekilde hani buna kurban olmuş bir insan ve şey çok enteresan. Kendi cep telefonu bozuluyor. O sırada da işte annesi ya da babası, bir hastası var. Bu kişi eşiyle beraber işte hastane derken hani aman cep telefonunu şey yapamadık. İşte müşteri hizmetlerini arıyor. Önerdikleri hiçbir şey işe yaramayınca diyor, gideyim o zaman ben sim kartımı değiştireyim. Yani telefona ihtiyaç var. SIM kartını değiştiriyor. O sırada eşinin telefonundan bir hesabının olduğu bir X bankası arıyor. Diyor ki hesabınızda şaibeli bir işlem var. Biz bloke ettik. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Diyor ki hayır ben böyle bir şey yapmıyorum. Telefonum bozuk zaten. Diyorlar hani zaten size ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadık. Eşinizin telefonundan o yüzden arıyoruz. Biz bloke ettik işlemi. Paranız güvende. Aa tamam teşekkür ederim diyor. Tabii o sıra işte hastası var, kafa karışık. Sonra bir anda aa benim Y bankasında da hesabım var. Aman diyor. Oraya bir bakıyor ki her şey gitmiş. Ondan sonra bankaya gidiyor. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Hani X bankasında da benim hesabım var ama beni aradılar böyle böyle şaibeli hesap diye. Blok ettiler. Siz nasıl etmezsiniz? İşte bütün doğrulamalar, şifreler doğruydu. Bir şey olmadı falan filan. İyi de diyor yani benim cep telefonum bozuktu. Yani sim kartım çalışmıyordu. Ve işte şu tarihte şu şebekeyle konuştum. Hepsinin kaydı kuydu. Hepsi var. İşte oraya da şikayette bulunuyor. Onlar da diyorlar ki aa işte biz işlemi yapan bayimize çok güveniyoruz. Böyle bir şey olması mümkün değil. İki taraftan da red cevabı geliyor. Şimdi şeyin müşterinin kişinin düştüğü durumu düşünün. Hani bir banka tık diye hemen kendisini koruyor. Diğer bir demek ki gerekli bir altyapısı var veya o önlemi alma kapasitesine haiz. Diğer bir banka aa bizden değildir canım diye atıyor. Ve bu hani şimdi ikinci aktör geldi. Yakında bunun yanına dediğiniz gibi cep bankacılığının yanında üçüncü, dördüncü aktör gelirse halimiz nice olur?
E tabi onlar zaten hep var işte. İnternet servis sağlayıcılar var. Hı-hı. Filan. Velhasıl sevgili Açık Radyo dinleyenlerine vereceğimiz cevap günümüzde kişisel bilgilere iyi sahip çıkmak lazım. Evet. Bu konudaki özellikle hukuki açıdan yapacağın önerileri alalım ve programı yavaş yavaş kapatalım derim.
Burada hukuki açıdan yapacağım öneriler özellikle sizin söylediğinizi ilk tekrar diyeceğim. Bilgilerinize sahip çıkın. Herhangi bir işte mağaza kartı vesaireydi diye özellikle full bilgilerinizi hiçbir yere vermeyin. Yani isim soy isimden bahsetmiyorum. Bunun yanında işte adresti vesaireydi, e-mail'di. Hani sadece bir e-mail ve isminiz yeterlidir. Açık adres, TC kimlik numarası vesaire vermenize gerek yok. Sizden bunu ısrarla isteyenleri de sorgulayın. Buna gerek yok. Bu bilgileri verirken üçüncü kişilerle paylaşılmasını engelleyin. Çünkü o bilgilerin kimlerin eline geçeceğini bilemezsiniz. Bir kere izin verdikten sonra zaten onu takip etmek zorlaşıyor. Hatta imkansız hale geliyor.
Bir de cep telefonu numarası tabii.
Cep telefon numarası
en çok,
da evet.
En çok istenen numara odur. Onu vermemek lazım yani. Özellikle alışveriş bilmem nesiydi, şuydu, buydu. Bir şey alırken soruluyor işte size bilmem bundan sonraki kampanyalardan haberdar edeceğiz. Onun için bu lazım falan. Yok. Vermeyin yani. Vermesin.
Yani
öyle
çok
değil
gerekli değilse vermeyin. Sadece bir tane işte Gmail'iniz vesaire varsa e-mailinizi verin. Çünkü aynı mesajlar doğrudan e-mailinize de geliyor. Yani en azından orası kullanılsın. İlla cep telefonunuza günde 40 tane işte marketing mesajı gelmesi de çok hoş değil. Devamlı ötüp duruyor.
Tabii. Hani, sık sık şifreleri değiştirmek. Kolay kolay
olarak.
Akla gelecek şeyleri doğum tarihi gibi. Yani.
Yani doğum tarihinden ziyade farklı farklı karakterler içeren komplike şifreler kullanmak, dediğiniz gibi düzenli olarak değiştirmek, cep bankacılığı açısından sizin dediğinize katılıyorum. Bu iş biraz daha gelişene kadar hani cep telefonundan doğrudan internet bankacılığına bağlanmayı ben de doğru bulmuyorum. Çünkü zaten kısa mesaj doğrulamalarında dahi bu tip sorunlar yaşanıyor. Özellikle ciddi birikimi olan insanlar açısından hani bu anlamda küçük küçük tedbirler alınması önemli.
Evet, bir Bilgi Çağının Hukuku programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Sayın Avukat Ceylin Beyli'ydi. Çok teşekkürler Ceylin Beyli.
Ben teşekkür ederim.
Açık Radyo dinleyenleriyle paylaştıkların için. Bu programı tekrar dinlemek isterseniz açikradyo.com.tr web sitesinde podcastleri var. Ayrıca bilgiçağınınhukuku.blogspot.com bu programın program web günlüğüdür. Oradan da bu linklere ulaşmanız mümkün. Tekrar teşekkürler ediyoruz. İyi haftalar efendim.